Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca dünyanın gailesinden, derdinden, tasasından, günlük telaşlarınızdan kendinizi bir parça soyutlayıp edebiyatla bir parça daha ruhunuzu inceltmeye, ruhunuzu sağaltmaya, nefesinizi biraz güçlendirmeye, hayata biraz daha rahat bakabilmek için kitapların kollarına sığınmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Aleyr, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, herkesi çağıralım, bütün kitap dostları burada olsun. Saçma sapan şeylerden birazcık soyutlayalım ruhumuzu. Biraz şöyle 40 dakika, 45 dakika, belki bir saat hayattan biraz çalalım, kendimizi dinlendirelim. Çünkü bu saçma sapan yaşam savaşının içinde böyle zaman zaman sığınaklara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün o sığınaklardan bir tanesini açacağız. Ve bize bugün bu sığınağa gidişte rehberlik edecek kitap Nikos Kazantzakis'in Zorbası olacak. Bu kitabın üzerinden hem Akdeniz'i konuşacağız biraz, Akdenizliliği konuşacağız, bir anda parlayıp sönmeyi konuşacağız. Dansı, öfkeyi, coşkuyu, düşmanlığı, kardeşliği, yalanları, dolanları, ikiyüzlülüğü, riyayı, bütün bunları konuşacağız ve bunların hepsini tek bir kitaba sığdırmış bir insanın, onun üzerinden çekilmiş bir filmi, o filmin içindeki çok önemli insanları, bunları konuşacağız, iyisiyle kötüsüyle tamamının üzerinde duracağız. Dedim ya, kitabımız Zorba. Nikos Kazantzakis'in bu kitabı yazdığı zamanki aslında o ana kadar çıkarttığı eserleri düşündüğünüz zaman çok büyük bir haksızlık yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü 1946 yılında bu kitap yayınlanıyor ve o ana kadar aslında felsefe alanında çok fazla çalışma yapmış insanlardan bir tanesi. Biraz onun karakterine bakalım önce kitaba girmeden, her zaman yaptığımız gibi. Kazantzakis bir komşu, tam anlamıyla bir komşu, Girit doğumlu ama o hayatının içinde, yazdıklarının tamamının içinde her zaman Anadolu var. Anadolu ile birlikte Anadolu'dan gidenler, gelenler, yaşamının içinde bir şekilde dahil olanlar, kendi hayatını şekillendirenler, bütün bunların içinde Türkler var, Rumlar var, Kürtler var, Gürcüler var, hepsini o kadar uzun şekilde anlatıyor ki kitaplarının içinde. Ama dedim yani, bence bana kalırsa bir haksızlık yapılıyor diye. Nikos Kazantzakis aynı zamanda çok ciddi bir filozof, gerçek bir felsefeci. Şimdi kitaba başlarken teşekkür ettiği insanlarla birlikte aslında ne anlatacağını 3 aşağı 5 yukarı bize söylemeye başlıyor. Çünkü bu anlatacağım bölüm kitapla değil, karakteriyle ilgili, ondan okuyacağım bölüm. Ama hem kitabı şekillendirecek hem de onun karakterinin etrafında yaşama bakışını, yaşama bakışıyla birlikte yazın hayatını elbette şekillendirecek. Çünkü teşekkürlerle başlayan kitabının içinde hayatını şekillendirenlerden bahsediyor. Bakın. Ruhumda en çok iz bırakan insanları saptamak isteseydim herhalde 3-4 ad sayabilirdim. Homeros, Buda, Bergson, Nietzsche ve Zorba. Bunlardan birincisi benim için ölümsüzlüğü kurtarıcı bir ışıkla aydınlatan camdan yapılmış parlak bir göz olarak kalmıştır. Buda dünyanın içinde boğulup kurtulduğu dipsiz bir göldü. Bergson beni gençliğimde her biri benim için birer işkence olan, çözülmesi olanaksız felsefe sorunlarından kurtardı. Nietzsche ise yeni acılarla zenginleştirdi beni ve bana sıkıntıyı, acıyı ve kararsızlığı gurura çevirmeyi öğretti. Zorba ise hayatı sevmeyi ve ölümden korkmamayı öğretmiştir bana. Eğer bugün dünyada bir ruh kılavuzu, Hintlilerin dediği gibi bir guru, Aynaros papazlarının dediği gibi bir yeron da seçmem gerekseydi, kesinlikle Zorba'yı seçerdim. Burada anlatılan kişi, kitabın içinde, filme de aynı şekilde geçen kişi, Alexis Zorba, bir maden işçisi aslında, sıradan bir insan, sıradan bir köylü. Ama yaşam onu öyle yerlerden, öyle insanlarla karşılaştırarak kenarlarını, budaklarını toplamış ki, o hayatını başka bir şekilde yerleştirmiş, devam ettirmiş. Ona bakacağız zaten. Ama şurada etkilendim dediği insanlara ayrıca bakmak zorundayız. Mesela bunlardan bir tanesi Homeros. Anadolu'nun, bu coğrafyanın, içinden çıktığımız coğrafyanın en büyük öykücüsü aslında. Bu toprakların mitolojisini yaratan, anlatısını oluşturan, insanlara kuşaktan kuşağa devreden insan. Beni en çok etkileyen odur diyor. E doğru. Çünkü Homeros'un Odiseyası'nı aslında kendisi de 14 yıllık bir çalışmayla 1924'te başlıyor ve 38'e kadar devam eden bir çalışmayla kendince tamamlıyor. Eksik kalan bölümlerini anlatıyor onun içinde. Ve hayatını vakfettiği eserlerden bir tanesi bu. Odiseyanın devamını yazıyor. O anlamıyla tamamlıyor. Diğer tamamlayıcısı, ruhunu tamamlayanlardan bir tanesi bu da. Kitabın içinde özellikle, Kazancaks'ın bu kitabının içinde Buda'dan sıkça söz edildiğini görüyorsunuz. Şunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Kazancaks kararsız bir aydın. Gerçekten kararsız bir aydın. Doğduğu günden itibaren hayatını şekillendiren bütün insanlara, 1883'te doğuyor. Hayatını şekillendiren bütün insanlara bakın, bütün kararlarını etkileyen insanlara bakın. O kadar farklı yerlerden devam ediyor ki yaşamı. Bir kere dini sorgulayan bir insan, zaten sonunda da yaşamı bittikten sonra mesela Yunanistan'da gömülmeden önce katafalkta sergilenmesine din insanları izin vermiyor. Çünkü yazdığı bir kitap onları çok rahatsız ediyor. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Klasik olarak rahatsız oluyorlar onlar. Din adamları hep rahatsız. Her zaman rahatsız. Birinin iki satır yazması onları huzursuz ediyor. Ama buna rağmen kendi kafasında bir tanrı inancı var. Mesela Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasına kadar kendi hayatının içinde Balkan Harbi'ne de katılmış bir asker olarak Yunan milliyetçiliği kafasının bir yerinde duruyor. Ama Anadolu'da Yunan denize döküldükten sonra, yani büyük taarruz zaferle sonuçlandıktan sonra kendini tamamen Marksizm'e adayan bir aydın portresi çıkıyor ortaya. Ama Marksizm'i tanımlarken bile yeni tanrı Marksizm'dir diye tanımlıyor. Kafasının içinde hep bir takım boşluklar var. Bu şaşırtıcı değil. Kendisini en çok etkileyen, hani Homeros dedik ya, bunun dışında etkileyen eski Yunan'ın, antik Yunan'ın bize armağan ettiği, bu topraklara armağan ettiği ki yani bu toprağın insanlarından bir tanesidir o da, Selçuklu'dur, Efeslidir sonuçta, Heraklitos. Heraklitos hem değişimi, zamanın değişimini, aynı suda iki kere yıkanılmaz felsefi cümleyi hatırlarsınız işte, hem onunla birlikte o değişimi anlatan hem de bunun yanında bilgiyi, bilimsel bilgiyi, yani çevirmesi biraz zor olan logos kavramını insanlığa armağan eden kişi. O bilgiyi bilmekle alakalı. Bunu bir yerine yazın kafanızın. Çünkü bu kitapta da karşımıza çıkacak. Böyle anlatılmamış olabilir size ama emin olun dinledikten sonra diyeceksiniz ki evet, evet olacak. Mutlaka bu. Orada işte anlattığı bilimsel bilginin yanında insanın aydınlanmasına yarayacak olan bütün açılımlar ama mutlaka bir tutarlılık, mutlaka bir kesinlikten bahsediliyor. Ve o sorgulama hikayesinde devam eden yaşam Heraklitos'tan sonra bu kez Bergson'a getiriyor. Hadi bakalım hatırlayın, hani Bergson'u, hani Louis Bergson'u, o ünlü Fransız filozofunu biz bizim klasiklerimizi konuşurken bizim yazarlarımızdan bir tanesi için de anlattım size. Onu çok etkileyen, hatta felsefesinin neredeyse temel taşlarını oluşturan insanlardan bir tanesidir diye anlattım. Hatırlayabilecek misiniz bilmiyorum. Tanpınar'da, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı en çok etkileyen düşünürlerden bir tanesidir. Kazancaks'in Tanpınar'dan şöyle bir farkı var. 1910'larda Sorbonne'da okurken aynı zamanda Collège de France'da ders veriyor Henri-Louis Bergson ve onun derslerine devam ediyor. Ve etkilenmesi daha da artıyor. Onun sorgulamasının içinde kafasında hep belirli yerlerin açık kaldığını görüyoruz. İşte o şüphecilik var ya, hani oradan oraya atlamış, yaşamına da yansıyor aynı zamanda bu. O kadar çok ülkede, o kadar çok iş yapıyor ki yaşamının neredeyse değmediği ülke kalmıyor. Kadınlarla ilişkisi böyle mesela. Hep bir açıklık var içinde. Hep bir yerde bir boşluk var ve o boşluktan kendine bir yol buluyor. Oralara gidiyor. Tıpkı burada kitabın içinde anlattığı Zorba'yla tanışma sahnesinde olduğu gibi. Ve o etkileşim içinde hani Bergson'dan sonra Nietzsche'ye geliyor, kaçınılmaz olarak o sorgulama, yaşamın içindeki felsefesini sorguluyor. En sonunda Zorba'da duruyor. Ama biz mesela burada da şunu aklınızda tutmanızda fayda var. Nietzsche'nin yaşamının son yıllarında artık yavaş yavaş akli melekelerini yitirmekle o hani anlatıldığı dönemde eserlerini Dionysos diye imzalamasında aklınızın bir yerinde tutun derim. Çünkü o da bu yolculukta bize eşlik edeceklerden bir tanesi. Velhasılı kelam, kitap şöyle başlıyor. Size bir ipucu. Bir insanın bu kitabı okuyup okumadığını, filmini izledikten sonra kitabı okumuş gibi davranıp davranmadığını nasıl anlarsınız? İlk ipucu. Böyle başlayalım. Kitapta Bir yarı İngiliz, yarı Yunan yazar var ve bu artık hayatının karmaşası içinde ne yapacağını çok karar veremiyor. Ne kadar şaşırtıcı, ne kadar benziyor değil mi kazanacak ise. Kiraladığı bir lignit ocağını devralmak üzere geliyor. Bakın bir insan eğer size diyorsa ki evet ya ben o kitabı okudum. Kitapta babadan kalma bir lignit ocağını işletmek üzere gidiyor. İşte o filmi seyretmiştir. 1964 yapımı olan, onu da konuşacağız zaten. Bana kalırsa iyi bir film değildir. 1964 yapımı o Mihail Kakoyanis'in filmini seyretmiştir. Çünkü orada, burada yayın içinde konuşacağız, acayip bir uçuş var. Yani kitapla çok alakasız bölümler var. Eklenenlerden bir tanesi de odur. Halbuki kiralar. Kiralar çünkü yaşamında yeni bir maceraya ihtiyacı vardır. İşte oraya gitmek için limanda beklerken, artık denizin de kötü olduğu bir gündür, camda gölgesiyle karşılaştığı bir insandan bahseder. Ve o insan hayatına teklifsiz bir anda dalar. Öyle bir dalmadır ki bu, mesela belki Gogol'un Ayısını hatırlayabiliriz burada. Aynı öykücülük tarzı içinden çıkan bir dalmadır. Bir anda yaşamına girer, sorgular, üstelik öyle cümlelerle sorgular ki kendini de dürtmesine sebep olur. Ben neyim? Neredeyim? Burada kitabın içinde çok kullanılan bir kitap faresi ifadesi var. Yani bizdeki kitap kurdunun karşılığı aslında tam olarak. Kitaptan bahsetmişken Ahmet Angı'nın çevirisini de unutmadan en baştan hakkını teslim edelim. Rahmet dileyelim kendisine de. 1977'den beri hani neredeyse artık 45 senedir aşılamamış bir çeviriden bahsediyoruz. 1977'den beri aynı çeviriden söz ediyoruz. Gerçekten pırlanta gibi bir çeviri. Nurlar içinde yatsın kendisi de. Hayatına girer. Adını söyler. Alexis Zorba'dır adı. Ve der ki, nereye gidiyorsun? Anlatır. Girit'te bir maden ocağı işleteceğim. Lignit. Benim işim der. Benim bildiğim iş, ben de seninle geleyim. Niye diye sorduğu anda aslında kitap hareketlenmeye başlar. Çünkü şunu söyler ona Alexis Zorba. İnsanlar neden niye sorusunu bu kadar çok kullanırlar ki? Neden demek insana ne kazandırır ki? Bir şeyi de nedensiz yapıver. Belki yaşamının açılımı oradadır. Belki senin ruhunu özgürleştirecek olan odur. İşte oradan başlanır, devam edilir, yavaş yavaş yürür kitap. Biz Zorba'yı tanımaya başlarız. Bu arada size bir ipucu da, Alexis Zorba değil ama Yorgi Zorba gerçek bir karakterdir. Hani demin anlattım ya, yaşamı böyle çok farklı yerlere değiyor diye Kazancakis'in. Onun yaşam yolculuğunun içinde 1917 yılında o dönemde devam eden Birinci Dünya Savaşı'nda artık enerji ihtiyacının çok artması, kentlerin karanlıkta kalması ve kullanılacak kömürün, düşük nitelikli bile olsa kullanılacak kömürün artık bulunamıyor olması nedeniyle lignit kömürünün lignit ocağı işletmeye başlar. Çok kısa bir dönem lignit ocağı işletir ve oradaki ortağının adıdır Yorgi Zorbas. Ve insan burada kitapta tanımladığı gibi şöyle anlatıyor çünkü, göz çukurları belirgin, elmacık kemikleri şişik, eğri büğrü parmakları, kocaman cüssesiyle, insanın yanındayken korkutan ama konuştuğu zaman yaşama sıcaklığıyla bağlayan insanlardan bir tanesi. Bakın, halihazırda Girit'te bir müze var, Kazancakis Müzesi. Orada zaten sergileniyor. Siz de bu müzeye internet üzerinden de ulaşabilirsiniz, oradan da görebilirsiniz. Şu gördüğünüz abi, Yorgi Zorba. Yorgi Zorbas. Anlattığı kişi bu işte. Bizim bugüne kadar hep kafamızda, sadece kafamızdaki Anthony Quinn imajıyla olgunlaşan, beliren kişi bu. Ne kadar benziyor görüyor musunuz? Bıyıkları biraz daha fazla Anadolu işi, uçları burulmuş ama onun dışında anlattığı kişi tamamıyla bu kişi işte. Yorgis Zorbas. Bu insan, onu hayata bağlayan insanlardan bir tanesi, kitabın başında zaten sıkça bahsediyor ondan nasıl olduğunu. Ama burada işçilerle çalışmaya başladığı andan itibaren biz kendi hayata bakışını görmeye başlıyoruz Kazancakis'in en önde. Hani inandığı Marksizm felsefesi var ya, sosyalizm felsefesi. Diyor ki, başlangıçta ben de onunla birlikte gidiyor, işçilerin çalışmasını izliyordum. Yeni bir yola girmeye, pratik işlere ilgi göstermeye ve elime düşen bu insan malzemesini tanımaya, çok özlenen sevinci tatmaya, sözcüklerle değil insanlarla ilgilenmeye çalışıyordum. Romantik planlar kurmaktaydım. Lignit işi iyi gitse de bir çeşit birlik kursak, bunda hepimiz çalışsak, her şey ortaklaşa olsa, hep birlikte aynı yemeği yesek, kardeş gibi aynı elbiseyi giysek, kafamda yeni bir toplumu, insanların yeni ortak hayatının mayasını yaratıyordum. Patron dedi bana. Ben yapıyorum, sen yıkıyorsun. Bugün yine bu insanlara neler söylüyorsun? Sosyalizm ve fasafiso. Sen vaiz misin yoksa kapitalist mi? İkisinden birini seçmen gerek. Nasıl seçebilirdim ki? İkisini birleştirmek, kahredici çelişkilerin kardeş olacağı birleşmeyi bulmak ve yeryüzündeki hayatla gökyüzü krallığını kazanmak istiyordum. Yıllardan beri, daha çok küçükken. Burada anlattığı hikaye işte kendi yaşamındaki çelişkilerden bir tanesi. Yani hem o işçilerle bir araya gelmek, hem onlarla birlikte onların da yaşamını daha düzgün hale getireceği, daha belki zenginleştirecek bir hayat kurabilmek, bunu kömür üzerinden kurabilmek, Girit'te bir adanın içinde, üstelik kendisinin de aslında bağlı bulunduğu toprakları, soyunun topraklarına gelerek orada yapabilmek kafasındaki en büyük çelişkilerden bir tanesi. Ama o çelişki var ya, işte şimdi tam da o noktaya bakmamız gerekiyor. Anadolu coğrafyasından bahsettiğimiz zaman, eski Yunan medeniyetinden bahsettiğimiz zaman, bu ikisini bütünleştirdiğimiz zaman kaçınılmaz olarak iş gelip mutlaka mitolojiye dayanıyor. Ve bu mitoloji bize öyle bir aydınlanma veriyor ki bu kitabın içinde, sadece basit bir roman olmadığını, bunun basit bir roman olarak adlandırılamayacağını, Mihail Kakoyanis'in yaptığı gibi bana kalırsa kötü bir filmde çok iyi bir aktör, çok iyi bir yardımcı kadın oyuncunun eşliğinde, onların pırlanta gibi oyunculuğu sayesinde kendisine büyük şöhret kazandırmasında, 1964 yılında 3 Oscar götürebilmesinde o pay sahibi olan şeyin kitabın derinliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada anlatılan karakter, yani yazar karakteri, o hani hayatta her şeyden sıkılıp ben lignit madeni işleteceğim diyerek kendi köklerinin bulunduğu adaya dönen, orada lignit ocağı kiralayan yazar var ya, onunla Zorba'nın karşılaştırıldığı yer bize tam olarak aslında mitolojinin karşılaştırmasını veriyor. Burada gösterdiği gibi hani o çelişki, birbirine çarpma, değme olayı. Çünkü Şefik Can'ın kitabında anlattığı gibi, klasik Yunan mitolojisinde benim başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Şimdi burada çok da komik bir ifadeyle söyler aslında. Olimpos Dağı'nda normalde 12 tane tanrı vardır. Yani hep böyle isimlerini duyarsınız, yüzlerce binlerce, kim kimin oğluydu, hangisi kimle evlenmişti, bu kız nereden çıktı, ya suya bakan hangisiydi falan diye düşünürsünüz ya. Aslında öyle değil. 12 tane net tanrı var. Bunlardan 6'sı erkek, 6'sı kadın. Şöyle, erkek tanrılar Zeus, Apollon, Ares, Hephaistos, Hermes, Poseidon. Dişi tanrılar da Hera, Athena, Afrodit, Hestia, Artemis ve Demeter. Şimdi burada normalde Zeus'la Hera'nın birlikteliklerinden diğer tanrıların da olduğunu düşünüyoruz ama Zeus öyle bir abi değil, biliyorsunuz. Yani onun hayatı daha renkli, çok renkli, haddinden fazla renkli, rengarenk. Ve o yüzden doğada gördüğü her yürüyen canlıya bir şekilde kendi de yürüdüğü için, amiyane tabirle, bu tanrılar, yarı tanrılar, tanrılardan doğmuş, insanlığa yaklaşmış yaratıklar çoğalıyor bir süre sonra. Olimpos Dağı bir parça daha farklılık yarışıyor. Ama bu 12 tanrıya bir 13. tanrı ekleniyor. 13. tanrının adı Dionysos. Bazılarına göre Bakus, şarap tanrısı olarak adlandırılıyor. Şarap tanrısı Dionysos, o da Zeus'un çocuklarından bir tanesi. Dolayısıyla tanrılık kavramını zaten kendi üstüne almış durumda. Ama başlangıçta kabulü biraz zor oluyor. Özellikle burada Apollon olarak tanımlanan bilginin tanrısıyla. Hani Apollon tapınağının girişinde yazan o kendini bil ifadesi var ya. Orada hatta içinden medeniyetlerin çıkardığı ışıkla anlatılan tanrı. İnsanlara bilgiyi veren ama önce mutlaka hiç yalan söyleme, dümdüz ol ve bilimsel bilginin peşinde git. Mesela onun çaldığı enstrüman bile farklıdır. Üflemeli çalgılardan devam eder. Bazı yaratıklar ormanın içinde Zeus'un bağlı olduğu, hani Zeus'un emrindeki o koskoca ormanın dağın içinde. Bazıları telli vurmalı çalgılarla devam eder. Liri kendinden iyi çaldığı için cezalandırır mesela Apollon. Burada Nikos Kazantzakis romanının içinde kahramana, yani Zorba'ya eline verdiği bir santurla, onun çalacağı bir enstrümanla aslında bu karşılaşmayı o cihazlar üzerinden de yapıyor. Yani yazar burada Apollon'u, Kazantzakis de Bakus'u, Dionysos'u temsil ediyor. Çünkü onların aralarındaki bu çarpışma baştan sona kadar Anadolu medeniyetinin içinde, bu toprakların içinde, eski Yunan'daki o mitolojik karmaşayı da veriyor aslında bize. Her yerde, her konuda, zaten birazdan kitabı okudukça göreceksiniz, bunu siz de fark edeceksiniz ama temelini böyle görün diye anlattım. Çünkü Dionysos'un hayata geldikten sonra nasıl etkilediğini görmek isterseniz eğer, şu noktaya bakmakta, Şefik Can'ın yazdığı şu noktaya bakmakta fayda var. Bir gün Dionysos, perilerin kendisini büyüttükleri mağaranın duvarlarına sarılmış olan asmadan olgun üzüm taneleri topladı. Bir altın kupa içinde sıkarak ilk defa üzümün suyunu çıkarttı. Yorgunluğu kovan ıstırabı uyuşturan bu yeni nektardan tadar tatmaz o mağarada kendini büyüten peri kızlarını, ormanların, kaynakların, dağların perilerini çağırdı. Üzüm suyunun verdiği neşeyi onlarla paylaştı. Onların hepsi Dionysos'un yaptığı gibi üzüm tanelerini ezerek çıkarttıkları erguvan renkli şaraptan içerek hayat ve neşe buldular. Kalbi kırılmış, umudunu kaybetmiş, aşktan nasibini alamamış bahtsızlar teselliyi onda bulacaklardı. Şarap tanrısı sayısız meziyetleri bulunan şarabı bütün dünyaya tanıtmak, bu suretle insanlara değer biçilemeyecek kadar büyük bir iyilikte bulunmak istedi. Dünyayı dolaşmaya başladı. Onun kuvveti ve kudreti kimsenin karşı koyamayacağı kadar fazlaydı. O gittiği memleketlerdeki sevdiği insanlara bağların kurulmasını, asmaların yetiştirilme tarzını öğretiyor, şarabın nasıl elde edileceğini ve ölçüyle nasıl içileceğini anlatıyor, onun insanlara vereceği gizli neşeyi tarif ediyordu. Halbuki Dionysos sevmediği insanlara da şarabın kaba sarhoşluğunu, fazla içenlere verdiği hayvanlık huylarını, aşırı kızgınlık ve hiddeti tattırıyordu. Gerçekten şarap, insanın aklını başından alınca neşelerin kaynağı değil, aksine olarak fenalıkların, kötülüklerin anası oluyordu. Akıtılan kanlarda, kırılan izzet-i nefislerde, parçalanan, ayak altına alınan iffetlerde, kirletilen namuslarda hep şarabın parmağı vardı. Mitolojiden bu kadar etkilenmesi kuşkusuz şaşırtıcı değil Kazancaksın. Dedik yani hepimizin doğduğu toprakların insanları. Çünkü o da bu topraklarda doğduğu büyüdüğü için klasik Yunan medeniyetinde daha net bir ifadeyle ta hukuk öğrenim sırasında almaya başladığı için aslında kitabın karakterlerinin içine yerleştiriyor. Ve biz Zorba'nın hayatıyla tanışmaya başlıyoruz. Bu kitabın içinde bugüne kadar gelen en büyük eleştiri bir, kadınların çok aşağılanması. Çünkü kitabın içinde birazdan göreceksiniz. Mesela bir dul ifadesi var. Dul kavramı üzerinden gidiyor. Adı hiç anılmıyor. O da işte filmle kitap arasındaki bence çok önemli hatalardan bir tanesidir. Nasıl bir dul kadın tanımlandığını, bu kitaptaki önemini söyleyeceğim size. İkincisi de aslında köylü cehaleti üzerinden onların ne yaptığını anlatmasına rağmen bir parça Alexis Zorba'nın hikayesinin içinde o cehaletin sanki öne çıkartılarak kutsandığı şeklindedir. Oysa burada mesela cahillik tanımından başlayacak olursak nasıl bir cahil olduğunu aslında okumuş bir insanın neden etkilediğini de anlarız. Çünkü onun yaşama bağlılığıdır asıl orada etkileyici olan. Bu adam diye düşündüm. Okula gitmediği için beyni bozulmamış. Çok şeyler yapıp çok şeyler görmüş ve çekmiş, açılmış, kalbi ilkel cesaretini kaybetmeden genişlemiş. Bizim için dallı budaklı ve çözülmez olan bütün sorunları o hemşehrisi Büyük İskender gibi bir kılıç vuruşuyla çözüveriyor. Onun açık vermesi zor çünkü tabanlarından başına kadar bütünüyle toprağa dayanıyor. Afrika vahşileri yılana taparlar çünkü bütün vücutları toprağa değer ve böylece toprağın bütün sırlarını bilirler. Bu sırlara karnı, kuyruğu, edep yeri ve başıyla varmıştır o. Biz okumuşlar havadaki sersem kuşlar gibiyiz. İşte tam bunun içinde biz Alexis Zorba'nın bir parça böyle anlık öfkelerle, sevinçlerle kararlarını konuşmaya, tartışmaya başlarız. Çünkü ikisinin geldiği kasabada, o küçücük kasabanın içinde yanında kalacakları, otelinde kalacakları bir kadın ortaya çıkar. Kadının ismi Madame Hortense'dir. Aslında herkes onu Madame diye çağırır. İsminin, soyadının çok bir önemi kalmamıştır. Yıllar önce sahneye çıkmış bir revü kadınıdır, bir hayat kadınıdır aslında. Ve kendisine aşkını ifade eden üst düzey subayları hatırlar. Hep onları yad ederek. Yaşı epeyce geçkin bir kadındır. Orada açtığı otelde işte zaman zaman konuk ağırlar ama aslında aradığı hep geçmiş günlerdir. Ve Madame Hortense Alexis Zorba'nın dikkatini çeker. Çünkü ona göre bir kadın asla yalnız olmamalıdır. Bir kadının yalnızlığı mutlaka erkeklerin hatasıdır. O kadını yalnız bırakmak günahtır mesela. Neden? Aslında tamamen kendi zevki, neşesi için yapar bunları. Ve en çok bizim dikkatimizi çeken şey, orada otelde bir geçirdikleri, ilk birlikte geçirdikleri gecenin ardından en çok dikkatini yazarın da çeken anlık öfke nöbetleriyle birlikte anlık mutluluk nöbetleridir Alexis Zorba'sın. Çünkü mesela aklına geldiği anda dans eder. Onu ta ilk başta Pire'de limandan çıkmadan önce uyarmıştır. Senin için her şeyi yaparım, kölen olurum. Sadece santuru çalmamı benden bekleme. Ben ne zaman istersem o zaman çalarım. Çünkü o benim hayatla bağımdır diyerek. Dans da onlardan, o bağlardan bir tanesidir. Ama kitabın içinde öyle bir bölüm var ki beni en çok etkileyen bölümlerinden biridir bu bu romanın, insanın acısını ifade etmenin yöntemlerinin farklılığının aslında hayata bakışını da yansıttığını ve başkaları tarafından anlaşılmasının zorunlu olmadığını gösterir bize. Der ki, bir keresinde Rusya'daydım. Yine maden için gitmiştim oraya, bakır için, Novorossiysk yakınında bulunuyordum. İşim de bana yetecek kadar, yani 5-6 Rusça sözcük öğrenmiştim. Hayır, evet, ekmek, su, seni seviyorum, gel ne kadar gibi. Gel gör ki müthiş partizan olan bir Rus'la ahbaplık kurdum. Senin anlayacağın her akşam limandaki bir meyhaneye kurulur, birkaç şişe vodka indirip keyfe gelirdik. Keyfe gelince de içimiz açılırdı. O bana Rus devrimi sırasında görüp çektiklerini olduğu gibi anlatmak isterdi. Ben de ona hayat ve yaşayış biçimimi açıklamak. Senin anlayacağın kafayı çekerek kardeş olmuştuk. El işaretleriyle çatra patra anlaşıyorduk. Önce o konuşmaya başlardı. Bense anlamamaya başladığım anda bağırırdım. Stop! O zaman kalkar oynardı. Yani bana neyi söylemek isterse onu oynardı. Ben de öyle. Ağzımızla söyleyemediğimizi ayaklarımız, ellerimiz, karnımızla ya da vahşi çığlıklarla söylerdik. Hay hay hopla vira! Önce Rus başladı. Nasıl silah sarıldıklarını, savaşın nasıl başladığını, Novorossiysk'e nasıl vardıklarını anlattı. Ne söylediğini anlamadığım zaman elimi kaldırıp bağırırdım. Stop! Ve hemen Rus ileri atılıp oynamaya koyulurdu. İçine şeytan girmiş gibi oynardı. Ben de ellerine, ayaklarına, göğsüne, gözlerine bakar her şeyi anlardım. Novorossiysk'e nasıl girdiklerini, efendilerini nasıl öldürdüklerini, dükkanları nasıl yağma ettiklerini, nasıl evlere girip kadınları aldıklarını. Sonra ben başlardım. Rus salak olduğu, kafası pek çalışmadığı için daha ilk sözlerimde bağırırdı. Stop! Benim de istemediğim şey. Hemen fırlar, sandalyeleri, masaları bir kenara çeker, oynamaya başlardım. Ey be! İnsanlar ne hale girdi? Tüh, kahrolasıcalar. Vücutlarını bırakıp nasıl körelttiler ve yalnızca ağızlarıyla konuşuyorlar. Ama ne söylesin ki ağız? Ağız ne söyleyebilir ki? Sen Rus'un gözleriyle beni tepemden ayaklarıma kadar nasıl yediğini ve her şeyi nasıl anladığını görmeliydin nasıl. Rax'la ona çektiklerimi, yolculuklarımı, kaç kez evlendiğimi, kaç sanata girdiğimi anlattım. Taşçı, madenci, seyyar satıcı, çömlekçi, komitacı, santurcu, leblebici, çingeneci, çingene kaçakçı, beni nasıl hapse tıktıklarını, nasıl kaçtığımı, Rusya'ya nasıl vardığımı, salak da olsa hepsini anlardı. Ayaklarım, ellerim konuşurdu, saçlarım, giysilerim konuşurdu. Kuşağından sarkan çakı bile konuşurdu. Bitirdiğim zaman salak salak beni kucaklayıp öperdi, bardaklarımıza yeniden vodka doldurur, birbirimizin kucağında olduğumuz halde ağlar ve gülerdik. Sabaha karşı bizi birbirimizden ayırırlardı. Alacakaranlıkta uyumaya giderdik. Akşamüstü de yine buluşurduk. İlahlarla şeytanlar da böyle konuşmuyorsa kellemi ortaya koyarım ben. Ama bakıyorum uykun geldi. Çok narinsin, dayanamazsın. E hadi girip nenni nenni yap da yarın yine anlatalım. Bir planım var, esrarlı bir plan. Yarın söylerim sana. Burada anlattığı hikaye, yani dansla kendini ifadesi bizi filme götürüyor. Çünkü bu filmle ilgili herkesin hatırladığı şey, en çok hatırladığı şey bu kitapla ilgili. Hatta kitabın da ötesinde film. 1964 yılında Kakoyannis isminde bir yönetmen. Aslında o ana kadar çektiği başka filmler var ama öyle çok önemli, kayda değer filmleri yok. Yine kendisi gibi önemli bir aktör ama o güne kadar çektiği filmlerde genelde böyle kötü, kaba saba tipleri gerçekleştirmiş. Hatta böyle gangster tiplerini daha çok gerçekleştirmiş, canlandırmış. Meksika asıllı bir oyuncu Anthony Quinn de içine dahil ederek Alan Bates'le birlikte, Irene Papas'la birlikte ve Lila Kudrova'yla birlikte bu filmi çekmeye karar veriyor. Senaryosunu kendi yazıyor. Zaten o tarihte işte çoktan ölmüş durumda Nikos Kazantzakis. Ama senaryoyu öyle bir yazıyor ki senaryo gerçeklikle tutmuyor. Başlangıcında size söylediğim hani kitabı okuyanla filmi seyreden arasındaki farkı çok rahat anlarsınız demiştim ya. Mesela oradan görebileceğiniz şekliyle bir kere bambaşka bir geliş hikayesi koyuyor. O geliş hikayesinin içinde dul tanımını ki son derece önemli, neden önemli olduğunu birazdan göreceksiniz. O tanımı değiştiriyor ama öyle muhteşem iki oyuncu çıkıyor ki. Anthony Quinn Alexis Zorba'yı oynamıyor. Alexis Zorba oluyor. Hatta Alexis Zorba'yı Kazantzakis'in yazdığının dışında ete kemiğe büründürüyor. Bir kitabı elinizle nasıl tutarsanız, o kitabın içinden çıkan insanı nasıl görürsünüzün cevabını veriyor size. Ayağa kaldırıyor onu. Burada anlattığı gibi, yarın yokmuş gibi dans ediyor mesela. Yarın yokmuş gibi şarkı söylüyor. Yarın yokmuş gibi bağırıyor insanlara. Yarın yokmuş gibi kavgaya dalıyor. Tam burada Kazantzakis'in yapmaya çalıştığı gibi. Ve film o kadar başarılı oluyor ki, 1964 yılında aslında kendisinin de çok beklemediği şekliyle Oscar kazanıyor. 3 Oscar kazanıyor. Hem görüntü yönetmeni, hem sanat yönetmeni, hem de Lila Kudrova diye aynı zamanda en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü getiriyor. Demin anlattığım Madame Hortense oynuyor. Yani o geçkince eski revü kadını. Oraya nasıl düştüğü çok belli olmayan ama geçmiş parlak günlerini anlatan insan. Ve o insan Zorba ile kurduğu o eşsiz ilişkinin içinde aslında kendince bir hayale de kapılıyor. Bir gün kendisinin de, bu kitapla ilgili dedim ya, en çok eleştirilecek konu odur. Bir erkeğin varlığı hep daha yukarıda görülür kitap içinde çünkü. Sürekli olarak bunu görürsünüz. Bir gün kendisini de savunacak, yanında olacak, belki kollarına bırakabileceği ama onunla kalacak, gitmeyecek. Kitapta anlatılan 4 amiralden bir tanesi olmayacak. Ne kadar, bugünlerde özellikle ne kadar tuhaf bir şey değil mi? Evet, Bubulina öyle adlandırır. Bubulina diye, bülbülüm diye hitap eder ona. Aslında onun da mitolojik bir anlamı var ama daha uzatmayalım o mevzuyu. Böyle bir hikaye çıkar. Bu arada içeride bir kadın daha belirir. Romanın içinde anlattığı şekliyle aslında kahvede oturan erkeklerin arasında bir anda parlar o kadın. Bir anda dikkat çeker çünkü fiziği çok gösterişlidir. Tombuldur mesela. Birazdan okuyacağım gibi her yeri ayrı oynar diye tanımlar. Ama filmde Miel Kakoyanis, İrem Papas'ı sadece gösterebilmek için, ki hani bazı ölçülere göre çok güzel, bazı ölçülere güzel ama sonuçta kalem gibi bir kadındır, incecik bir kadındır, onu sokar dul rolüyle filme. Bana göre yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Çünkü burada kitapta dulu öyle anlatmaz, dul dediği karakteri. Hepsi kahkahayı bastılar. Tam o sırada, şeytanın işi bu ya, siyah eteğini dizlerine kadar çekmiş, saçları omuzlarına dökülmüş bir kadın koşarak geçti. Tombuldu, her yanı oynuyor, üstüne yapışmış olan elbisesi çırpınan balık gibi baştan çıkarıcı oynak vücudunu ortaya çıkarıyordu. İrkildim. Ne biçim bir canavardı bu? Bana insan yiyen bir dişi kaplan gibi görünmüştü. Kadın bir an için kahveye baktı ve kılıç gibi keskin bakışlarını gezdirdi. Yanan yüzü ışıldadı, gözleri kıvılcımlandı. Camın yanında oturan yanakları ayva tüylü bir genç mırıldandı. Bana ya mu? Bu aslında hani aman tanrım gibi bir ifade kullanılan. Kır bekçisi Manolakas mırıldandı. Tanrı kahretsin seni azgın karı. Hepimizin bacaklarına ateş salıyorsun, sonra da söndürmüyorsun. Ve bu dulun kim olduğunu soruyor yazar. Onlar diyorlar ki sadece bir dul. Sadece bir dul. Ama bu kasaba için son derece önemli. Sen benim dediğime bak. En yaşlılardan biri anlatıyor bunu. Lütfen dikkatli dinleyin. Tanrı ona sağlık versin. Son zamanda köyümüzde doğan bebekleri gördün mü? Çocuk değil, melek bunlar. Nedendir sanırsın? Dul kadın sağ olsun. Bütün köyün neşesi o. Kandili söndürünce karıma değil de dula sarılıyorum sanır insan. Böylece senin anlayacağın köyümüzün çocukları güzel oluyor. Ve burada anlatıldığı şekliyle son derece iki yüzlü bir namus tanımının içine geliriz. Filmde belki en çok övülecek şey bu. Bunun üzerinde duruyor işte Kakoyanis. Hakikaten anlatıyor. Hatta filmin sonuna doğru o yaşanan cinayet sahnesinin içinde köylünün ne kadar alçaklaşabileceğini gösteriyor. Namusun peşinde hesapça koşan insanlar. Aslında hepsi bu kadınla ilgili fantaziler, hayaller kuran insanlar. Onun ortadan kaldırılmasını hem de boğazı bir koyun gibi kesilerek kasabanın meydanında kilisenin önünde ortadan kaldırılmasını kadın erkek hep beraber izliyorlar. Bizi burada ilgilendiren hikaye şu. Yazar kendine çok itiraf edemediği şekliyle aslında biraz zorbalaşıyor burada. Hani onun kadınlarla ilgili o takıntılı cümleleri var ya, bir kadın asla yalnız yatmamalıdır. Bana bir Türk'ün tavsiyesidir diye anlatır hatta. Dünyadaki en büyük günah kendisini yatağına çağıran bir kadını reddetmektir. Tanrı bu insanı kesinlikle lanetler gibi acayip böyle kendince dayanaklar da bulur. Dayanaklardan da bahseder ve yazarın dulu arzuladığını anladığı andan itibaren bakın nasıl bir felsefeyle yaklaşır. Zorba birden kalktı. Boşuna çabaladığını anlamıştı. Duvara dayanıp bir sigara yaktı. Sonra patron dedi. Sana bir gün Selanik'te bir hocanın bana söylemiş olduğu sözü söyleyeceğim. Boşuna bile olsa söyleyeceğim. O sırada Selanik'te seyyar satıcılık yapıyordum. Mahallelerde dolaşıyor, yumaklar, iğneler, azizlerin hayatlarını kokulu günlük ve biber satıyordum. Bülbül gibi bir sesim vardı. Şunu bil ki kadınlar sese de tutulur. Neye tutulmaz ki onlar? İçlerinde neler olup bittiğini bir şeytan bilir. Çirkin, topal, kambur olabilirsin ama tatlı bir sesin var da şarkı söyleyebiliyorsan kadınlar şapşallaşıverir. Neyse, seyyar satıcılık yapıyor, mahallelerden de geçiyordum. Anlaşılan zengin bir karı sesime tutulup keçileri kaçırmıştı. İhtiyar birini çağırdı, avucunu mecitlerle doldurdu ve aman dedi, satıcıyı çağır gelsin, aman göreyim onu, dayanamıyorum. Adam gelip beni buldu. Ulan Rumoğlu dedi, gel benimle. Gelmem dedim, nereye götüreceksin beni? Ulan Rumoğlu, serin sular gibi bir hanım odasında seni bekliyor. Hayır gelmem, Tanrı'dan korkmaz mısın sen gavur? Neden korkacakmışım ki? Ulan gavuroğlu, çünkü bir kadınla birleşecek halde olup da birleşmeyen bir kimse büyük günah işlemiş olur. Bre, bir kadın yatağına çağırsın da sen gitmeyesin. Ruhun mahvoldu demektir. Bu kadın Tanrı'nın büyük mahkemesinde içini çekecektir ve kadının bu iç çekişi kim olursan ol, ne kadar iyilik yapmış olsan da seni cehenneme attırır. Zorba içini çekti. Eğer cehennem varsa dedi, ben cehenneme gideceğim. Nedeni de bu olacak. Çaldığımdan, öldürdüğümden, zina yaptığımdan değil. Hayır, hayır. Bunlar hiçbir şey değil. Tanrı bunları bağışlar. Ama ben o gece bir kadın yatağında beklediği halde gitmediğim için cehenneme gideceğim. Ayağa kalktı. Yaktığı ateşi yemeğe oturttu. Yan baktı. Alaylı alaylı gülümsedi ve istediğin kadar çal sağırın kapısını diye mırıldandı. Eğilip ıslak odunları hırsla üflemeye başladı. Kafasında nasıl bir şey oluşturmuş görüyor musunuz? Aslında burada baktığınızda mesela 1964 yılında Kakoyanis'in çektiği filmlere değil de o dönemde siyah beyaz bizde çekilen filmlere bakın. Metin Aksa'nın çektiği filmlere bakın. O dönemde yazılanlara, çizilenlere bakın. Fakir Baykurt'un romanlarına bakın. Burada daha önce konuştuk. Yaşar Kemal'in yazdıklarına bakın. Biz ne kadar birbirimize benziyoruz görüyor musunuz? Hani ne kadar reddedilse de düşmanlık bu işin içine bir yere sokuşturulmaya çalışılsa da çok benziyoruz biz birbirimize. Mesela köylünün ikiyüzlülüğü o kadar fazla benziyor ki namus kavramını ağzından asla eksik etmeyip kendisi için bir boşluk yaratabilmek bu coğrafyanın temelinde var. Bu coğrafyanın eskisiyle yenisiyle bütün kültüründe var. Ve maalesef bu aktarılarak devam ediyor. Bundan sonrasında da olacak. Çünkü onun kafasındaki hikaye kendisinin ne yaşayacağına ilişkin bir özür dileme seansı falan değil. Böyle bir derdi yok onun. O kafasında zaten bir düzlem oluşturmuş. Tanrı beni eğer cezalandıracaksa bunun için cezalandıracak deyip sıyrılmış zaten işin içinden. O buna nasıl bir yöntem bulacağını düşünüyor sadece. Nereye sokuşturacağını düşünüyor. Tıpkı o dönemde Girit'te olduğu gibi, bugün Anadolu'da olduğu gibi. Bu coğrafyanın tamamına yayılmış, medeniyetler boyunca devam etmiş olduğu gibi. Kafasında bir tek şey var. Bir tek. Ya bir gün, günün birinde bunu beceremezsem. Asıl rezalet onun için. Yani yaşadığı kendince, hani o demiştik ya, Apollon'la Dionysos arasındaki çekişme, bir tanesinin bilgiden, hiç yalan söylememekten hareket etmesi, diğerinin ise o asma yaprağından elde ettiği meyve ile insanların gönlüne hoşluk, huzur, neşe, mutluluk salmasıyla birlikte bundan sonrasında da açık olması hikayesi. İşte o tartışmanın içinde kendini en çok etkileyen, en çok korkutan şeyi bir gün ağzından kaçırıyor. Konuşurken ve öyle bir kaçırıyor ki ağzından. Bakın burası bence kitabın en açıklayıcı bölümü. Çünkü hep şunu soruyorsunuz haliyle. Ya bu adamın hiç derdi tasası yok mu ya? Tamam cahil, kara cahil. Anlık günlük yaşıyor, kadınlarla birlikte oluyor ve bu kadar hayatı. Değil, bir korkusu var. Zorba kurmaya çalıştıkları Linyit Ocağı'nın içinde bir proje yapıyor. Ve o projenin içinde kasabanın tam tepesinde bulunan manastırdan getirilecek ağaçların aşağı indirilmesi var. Bunların nasıl yapılacağını, o kütüklerin nasıl taşınacağını bilmiyorum. Oturuyor bu aklıyla, daha önce hani Linyit Ocakları'nda çalışmış ya, bir proje çiziyor onların getirilebilmesi için. Böyle bir parça, çok basit, çok ilkel bir teleferik neredeyse. Aşağı doğru hızla getirilmesi için. Fakat malzeme eksik kalacağı için şehre gitmesi gerekiyor. Parasını alıyor yazarın ve gidiyor. Normalde 3 gün içinde döneceğini söyleyen, Madame Hortense'ı da ağlatarak yüzüstü bırakan Zorba, epeyce gecikiyor. Tahmin ettiğiniz gibi sefahate dalıyor çünkü orada. Parasını cebindeki, ilk kez hayatta sahip olduğu cebindeki o tomarla paranın güzelliğini yaşamaya başlıyor kendi kafasının içinde. Ve oradan bir mektup yolluyor patrona. Yolladığı mektupta özür falan dilemiyor, yanlış anlamayın. Ne yaptığını, neden yaptığını söylüyor sadece. Yani onun için bu özür dilenecek bir tavır falan değil. Çok normal, çok sıradan bir şey çünkü. Yapılabilecek, söylenebilecek bir şey. Ama en büyük korkusunu ancak yazarak ifade ediyor. Diyor ki, şimdi söz gelmişken patron, senden korktuğum ve beni gece gündüz rahat bırakmayan bir şeyi, ki ben başka bir şeyden korkmam, soracağım. İyi saatte olsun, beni ihtiyarlık korkutuyor patron. Ölüm bir şey değildir. Bir püf ve mum sönüverir ama ihtiyarlık o büyük ayıp bence. İhtiyar olduğumu açık açık söylemeyi ve kimsenin ihtiyarladığımı haber almaması için elimden geleni yapmayı çok büyük bir ayıp sayıyorum. Sıçrıyorum, oynuyorum, belim ağrıyor ama yine oynuyorum, içiyorum. Bir baş dönmesi geliyor, dünya dönüyor ama yine başım dönmemiş gibi dik duruyorum. Terliyor, denize dalıyor, soğukluyorum. Guh guh diye öksürüp hafiflemek istiyorum ama utanıyorum patron. Öksürüğü zorla geri çeviriyorum. Yani benim hiç öksürdüğümü duydun mu? Hiç. Bu yalnız başkalarının yanında değil, tek başım olduğum zaman da böyle. Zorbadan utanıyorum patron. Ne diyeyim, utanıyorum zorbadan. Bir zamanlar Aynaroz'da, oraya da gittim ama ayağım kırılaydı da gitmez olaydım. Sakız'dan Pedel Laurentio adında bir keşişle tanışmıştım. O herif içinde bir şeytanın bulunduğunu sanıyordu ve ona bir at takmıştı. Hoca diyordu. Zavallı Laurentio. Hoca büyük cuma günü et yemek istiyor diye böğürür, kafasını kilisenin eşiğine vururdu. Hoca kadınla yatmak istiyor, hoca başpapazı öldürmek istiyor, ben değil hoca, hoca ve ha babam alnını taşa vururdu. Şimdi benim de içimde böyle bir şeytan var patron. Adına da zorba diyorum. İçerideki zorba ihtiyarlamak istemiyor. Hayır istemiyor. Hayır ihtiyarlamadı, o canavardır. Simsiyah saçları, 32 dişi ve kulağında bir karanfil var. Fakat dışarıdaki zavallı zorba su koyuverdi. Saçları aklaştı, buruşup süzüldü, dişleri dökülüyor, kocaman kulağı ihtiyarlara özgü beyaz eşek kıllarıyla örtüldü. Ben ne yapayım patron? İki zorba ne zamana kadar güreşecek? Sonunda hangisi yenecek? Eğer çabuk kıkırdarsam iyi, ölürsem anlamında söylüyor bunu. O zaman üzülmem ama daha çok yaşarsam bittim demektir. Bittim patron, çökeceğim gün gelecek, özgürlüğümü yitireceğim. Gelinim ya da kızım bir velet, bir canavar olan çocuklarının yanmaması, düşmemesi, kirlenmemesi için dikkatli olmamı emredecek ve eğer kirlenirse oturup benim temizlememi. Aklında olsun patron, genç de olsan aynı şey senin de başına gelecek. Onun için sözüme kulak ver. Gittiğim yoldan git, başka kurtuluş yok. Dağlarda dolaşalım, kömür, bakır, demir, tut ya taşı çıkaralım, çok kazanalım. Akrabalar bizden korksun, dostlar pohpohlasın, beyler şapkalarını çıkarsınlar. Bunu başaramazsak ölüm daha iyidir patron. Kurtlar, ayılar ve başımıza hangi canavar çıkarsa onun tarafından öldürülmek daha iyi. Helal olsun onlara. Tanrı dünyaya canavarları bunun için gönderdi. Çökmeyelim de bizim gibi bazılarını yesinler diye. Ne kadar ilginç görüyor musunuz? O Aynaroz'daki hocanın hani kendine bulduğu içindeki kötülüğü yaratan, ben yapmadım o yaptırıyor dediği. Aynaroz'da bir papaz. İçindeki kötü kim şeytan? Hoca, diğer dinden. Herkesin bir düşmanı var. Herkesin içinde yarattığı düşmanla birlikte aslında kötülüğünü sahiplendirdiği bir karakter var. Ben yapmadım, o yaptı. O yaptırdı. O istiyordu zaten. Cuma günü et yememem lazım. Ama hoca çok istiyor. O zorladı beni. İnsanlıktan çıkardı. Nefsimi köreltti. Ve burada ikisinin arasındaki ayrım. Yani Apollon'la Dionysos arasındaki ayrım artık çok daha belirginleşiyor. Yani zorbanın demin anlattığı yaşam tarzıyla, yaşam ikilemiyle birlikte, ki burada da bir ikilem var görüyorsunuz. Yazarın kafasındaki hayat birbirini tutmuyor. Çünkü yazar kitaplarıyla mutlu yaşıyor. Mantıklı yanı o. O onun mantıklı yanı, yani Apollon'un kendini bil ifadesinde gerçeğe dönen kişi. Ama öbürü yaşamak istiyor. Ve yaşamak için içinden çıkan bütün günahları aslında bir sahip de bulmuş. Mesela Aynaroz'daki papaz hoca diyor ona. Onun içinde de bir zorba var. Sadece ihtiyarlaması onu korkutuyor. Bir de cennet tanımı var ki, sana başka zamanda söyledim patron, her insanın bir cenneti vardır. Senin cennetin kitaplar ve büyük mürekkep damacanalarıyla dolu olacak. Bir başkasınınki konyak, uzo ve şarap varilleriyle. Birininki de yığınla İngiliz lirası. Benim cennetimse şu. Alacalı entarileri, kokulu sabunları, iki kişilik sustalı karyolası olan, kokulu küçük bir oda ve yanımda dişilik. Hayatı bu kadar basitleştiriyor zorba işte. Yaşam bu kadar basit diyor. Böyle yaşayabiliriz, böyle kalabiliriz. Burada Girit'te sadece şu lignit madenini olur ya da olmaz hiçbir önemi yok. Elimizden de gidebilir bu. Ama yaşamanın tarzı bu. Yeter ki ihtiyarlamayalım. Hani o mitolojinin de kaynağında olan sonsuz ölümsüzlük, insanın o bitmeyen arayışı doğduğu günden beri kendi hayatıyla ilgili kesin olan tek gerçek bilgi. Öleceği bilgisinden hareketle o sonsuzluğu neşede, bilgide değil ama hayatın kendisinde bulmaya çalışan zorba. Şimdi tam bu noktada başka bir yere de gitmemiz gerekiyor. Bu kadar dolu bir kitap, şimdi içinizden diyeceksiniz ki belki dediniz de, belki araştırdınız da, bilmiyorsunuz da. Ya bu kitap çok insan tarafından biliniyor ama mesela Nobel kazanmamış, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmamış bir kitap. Doğrudur. 1956 yılında Nikos Kazantzakis Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteriliyor ama Edebiyat Ödül Komitesi bir oy farkla Juan Ramon Jimenez'e veriyor, İspanyol şaire veriyor. Bu aslında kendisiyle ilgili yakın dostlarının ifadesinde çok sallamamış gibi görünüyor ama değil, gerçekten onu etkiliyor. Çünkü burada anlattığı gibi artık kendisi de onun konuşulduğu dönemde, yani 1956'da bu söylendiğinde yavaş yavaş 70'lerinin içinde tırmanmaya başlayan bir insan. Mesela ihtiyarlık kavramını kitabın sadece bir yerinde, üstelik sarhoşken söyletiyor sadece. 65 yaşındayım diyor Alexis Sorba. 60 diyorum ama aslında sen bil 65 yaşındayım ve böyle olmaktan mutlu değilim diye anlatıyor. Tam bunların içinde hayat bambaşka kavramlar getirmez mi tartışması başlıyor. Ki bizim yayınımızın sonlanacağı, yayınımızın sonuna doğru da en çok konuşmamız gereken hikaye bu. Vatan kavramı. Çünkü biliyorum ki pek çoğunuz Kazantzakis ismini duyduğunuz zaman, bu yayının sıradan izleyicileri, klasik izleyicileri değil, çünkü onlar edebiyat için kafalarını açmaya hazırlar. Ama yayından önce mesela Engin Şahin isimli bir izleyici, benim ırkım en güzeldir diyen faşist mi o Kazantzakis diye bir tweet atmış. Bana da duyurmuş. Ben de buradan, hani kendisi bu kadar rahat söylüyor, ben de bu kadar rahat söyleyeyim adınızla. Engin Bey, kitabı tam olarak nerenizle okudunuz bilmiyorum ama ben size şimdi bir vatan tanımı okuyacağım. Kitaptan, Kazantzakis'in ağzından bir vatan tanımı okuyacağım. Bir daha düşünmenizi rica edeceğim. Düşünebiliyorsanız eğer. Çünkü burada söylediğiniz şey yok. Hani o kulaktan dolma şeylerle anlattığınız hikayeler bunun içinde yer almıyor. Üstelik burada hani Anthony Quinn de o ayağa kalkmış, ete kemiğe bürünmüş dediğimiz insan var ya, Alexis Sorba. O bir yandan müzikle desteklenerek gidiliyor. Ve o müzik öyle bir müzik ki bu yayının içinde, bu yazarın yanında mutlaka ayrı bir başlık açılması gereken bir insan Mikis Theodorakis. Onun üzerinden, yayının içinde birazdan konuşacağız, size o vatan tanımını okuduktan sonra dostluğun, yani Türk-Yunan dostluğunun nasıl sağlanabileceği konusunda hayatını vakfetmiş insanlardan bir tanesi. Ömrünü 95 yaşında bile hala bunun peşinde kovalayan insanlardan bir tanesi. Ama söyleyeceğim, Engin Bey'in özelinde, başkaları da eminim merak ediyordur, şu vatan kavramı üzerine bu adam kendini nereye ait hissediyor? Hani böyle şeyler de söyleniyor ve söylenecek de size. Duyacaksınız bunları. O yüzden hani kitabı okumamış insanlar için belki biraz bilgi verici olabilir. Kısa bir sessizlikten sonra yine feryat etti. Kalbi taşıyor, artık ona komuta edemiyordur. Patron, bir zamanlar diyordum ki bu Türk'tür, bu Bulgar'dır ve bu Yunan'dır. Ben vatan için öyle şeyler yaptım ki patron, tüylerin ürperir. Adam kestim ben, çaldım, köyler yaktım, kadınların ırzına geçtim, evleri yağma ettim. Neden? Çünkü bunlar Bulgar'mış ya da bilmem neymiş. Şimdi kendime sık sık şöyle diyorum. Kahrolasıca pis herif, yok olası aptal. Akıllandım artık. İnsanlara bakıp şöyle diyorum. Bu iyi adamdır, bu kötü. İster Bulgar olsun, ister Rum, ister Türk, hepsi bir benim için. Şimdi iyi mi kötü mü yalnız ona bakarım ben. Ve ekmek çarpsın ki ihtiyarladıkça da buna bile bakmamaya başladım. Ulan ister iyi ister kötü olsun be, hepsine acıyorum işte. Boş versem bile bir insan gördüm mü içim cız ediyor artık. Ne diyorum, bu fakir de yiyor, içiyor, seviyor, korkuyor. Onun da tanrısı ve karşı tanrısı var. O da kıkır diyecek ve dümdüz toprağa uzanacak. Onu da kurtlar yiyecek. Hey zavallı hey, hepimiz kardeşiz ulan. Hepimiz kurtların yiyeceği etiz. Kitabın bundan sonrasını okumayacağım. Kitabın bundan sonrası kalsın ama bu kitabın bundan sonrasına ilişkin olarak filmle birlikte mutlaka andığımız için, herkes de kafasında böyle canlandırdığı için, filmin içinde hani o Alexis Sorba'yı ayağa kaldıran, Anthony Quinn'i ayağa kaldıran ve muhteşem dansıyla birlikte insana o coşkuyu, o neşeyi veren, hareketini sağlayan müziği konuşmak zorundayız. Çünkü bu filmin müziklerini yapan Mikis Theodorakis hem Yunanistan için önemli bir insan, hem dünya müziği için çok önemli bir insan. Gerçekten bir müzik adamı, müzik insanı. Burada cinsiyet ifadesi olmasın diye müzik insanı diyorum ama hakikaten bir müzik insanı. Yaşamının ilk anından itibaren müzik var. 1925 yılında doğuyor o da. Tam böyle bizim burnumuzun dibinde, gerçek bir Anadolu'lu o da. Sakız Adası'nda doğuyor, Kios'ta. Çeşmenin tam karşısı. Annesi Çeşmeli. Çeşmeli, İzmirli bir kız annesi. Ve doğumundan itibaren aslında hayatı, aslında babasının hiç de fena olmayan görevleri sayesinde güzel gidiyor ama aklı ermeye başladığı andan itibaren, müzikle ilgilenmeye başladığı andan itibaren müzik direnişle birleşiyor onun için. Daha 17 yaşındayken yükselen faşist dalganın içinde nazizme karşı koyabilmek için 17 yaşındayken 1942 yılında bestelediği marşlarla, yaptığı müziklerle birlikte Nazi hareketinin önüne karşısına çıkmayı kendinde bir güç olarak buluyor. Ve bu hayatı boyunca devam ediyor. Hiç sevilmiyor o yüzden. Yani insan sevmeyenler onu da sevmiyorlar. Daha sonra Albaylar Cuntası 60'ların ortasında Yunanistan'da darbe yapıp yönetimi ele geçirdiğinde kuşkusuz ilk göze batan insanlardan bir tanesi oluyor kendisi. Bakın hayat gerçekten çok tuhaf tesadüflerle dolu. Aynı dönemler içinde mesela faşizmin o yükseliş döneminde dedim ya hayatı çok farklı yerlerden sarmış bir insan Kazancakis. Mussolini ile röportaj yapıyor. Hemen hemen aynı tarihlerde. Elbette Theodorakis çok daha genç o dönemde ama aynı işleri farklı açılardan yapıyorlar. O Mussolini ile röportaj yapıp insanlara anlatmayı tercih ediyor. Theodorakis tam karşısında durmayı. Direniş hayatı hep devam ediyor. Ömrü kamplarda geçiyor. Kamplara atıyorlar. Yani insanlardan uzak dursun. Çünkü müziğiyle çok etkiliyor insanları. Çünkü müziğinin temeli o kadar önemli bir yerden geliyor ki. Ama biz gelin Theodorakis'in de nasıl böyle bir insan olduğunu biraz geçmişine giderek bulalım. Çünkü burada tam Zorba'nın anlattığımız gibi o hayat tarzının içinden çıkartıyorsak eğer, Theodorakis'in müziği de sıfırdan ortaya gelmiş olamaz. Onu besleyen bir yaşam olmak zorunda. Yaşam coşkusu olmak zorunda ve bu çok eskiye ait bir şey olmak zorunda. Yapayalnız Kalacaksın Gecenin Ortasında çok eski bir kitap. Artık gördüğünüz gibi sapsarı zaten. Kendi yaşamını anlatıyor Theodorakis'in ve böyle 40'ların ortasına kadar. Yani nasıl söyleyeyim işte 20'li yaşlarının biraz sonuna kadar. Ama burada ilk aşkını anlatıyor mesela. Böyle ilk aşkını yaşayan bir insanın bu müzikleri yapması şaşırtıcı değildir diyeceksiniz. Beni çok etkilemişti. O sıralarda ilk kez aşık oldum. Bir öğle vakti babam müzik dinleyebileyim diye beni o akşam kendisine ait bir lojanın bulunduğu tiyatroya götüreceğini söyledi. Sahnede Bayan Pana'nın hiçbir işe yaramayan çalgısı duruyordu. Kısa süre sonra orta yaşlı, kısa boylu, boynu papyonlu bir adam göründü. Ne yazık ki sayıları pek kabarık olmayan dinleyicilere övgüler yağdırmaya başladı. Zavallılar dedi babam. Atik bile canlandıramıyor bunları. Adam piyanoda kendi kendine eşlik etmekteydi. Her şarkısının ardından babam el çırpıyor ve yüksek sesle bravo bravo diye bağırıyordu. Öyle ki sonunda Atik yalnızca bizim locamıza doğru döndü. Eğildi ve büyük bir coşkuyla elini kalbinin üstüne koydu. Tiyatrodan çıktığım sırada 30 yaşlarında bir hanımla neredeyse çarpışacaktım. Gözlerine baktım, o da bana baktı. Bu kadarı yetmişti. Yaşamım bir anda değişiverdi. O gün onu kalabalığın arasında yitirdim. Ertesi gün ana caddede vitrinlere baktığı sırada yine rastladım ona ve ondan sonra kadının gölgesi olup çıktım. Bu konuyu babamla da konuştum. Hissettiğimin ne olduğunu öğrenmek istiyordum ve babama onunla beraber olabilmek için ne yapacağımı, kadının da bizimle oturup oturamayacağını sordum. Kadını görmek istiyorum dedim. Kadını görmek istiyorum dedi. Ondan sonra babama bir daha o kadından söz etmedim. Melankolik olup çıktım. Oyun oynamayı bıraktım, yalnız kalmak istiyordum. Onu gördüğümde bakışlarımı yüzüne dikiyordum ve o da sanki kim bu çocuk demek istermişçesine bana bakıyordu. Kimin çocuğu? Onu daha önce nerede görmüştüm? Ben 11 yaşındaydım. Oysa 30. Niyetimin tamamen ciddi olduğunu, onu sevdiğimi, tıpkı annemle babamın oldukları gibi onunla beraber olmak istediğimi nasıl anlatabilirdim ki? Nerede oturduğunu öğrendim. İki katlı bir evde oturuyordu. Yalnız yaşıyordu. Belki onun kocası da bütün Kefalonyalılar gibi bir geminin kaptanıydım. Ne çağrıştırdı size bilmiyorum ama bakın aynı dul imgesi burada da çıkıyor ortaya. Bir akşam herkes uyuduktan sonra evden kaçtım. Dolunay vardı. Gidip onun balkonunun karşısında bulunan Valianos kitaplığının merdivenlerinde durdum. Ay kısa süre sonra penceresini aydınlattı. Aklına nereden geldi bilmiyorum. Mezardaki Ey Hazreti İsa şarkısı tamamen kendiliğinden, yüreğimin derinliklerinden dudaklarıma yükseliverdi. Sesim başlangıçta hafif ama sonradan gittikçe yükselerek gecenin sessizliğine egemen oldu ve ayın gümüş rengine de çok iyi uydu. Ayın parıltısı giderek güçlenmekteydi. Sanki baş melek evi aydınlatmak için büyük bir projektörü sımsıkı tutmuştu. Ansızın odanın içinde bir gölge hareket etti. Aynı gölge balkona çıkınca bütünüyle beyazlara büründü. Oydu. Üstünde uzun ve incecik bir gecelik vardı. Saçlarını serbest bırakmıştı. Odasından ağır ağır çıktı, kor kulağa kadar ilerledi. Siyah renkli ince bir işçilikle yapılmış parmaklığa hafifçe dayandı. Önceleri uzaklara baktı, sonra beni gördü. Uzun uzun gözlerimin içine baktı. Çok duygulandığım için sesim bir yükseliyor bir alçalıyordu. Yürek atışlarım ve soluk alışım sıklaşmıştı. Bu sesimde bir tremoloya yol açıyordu. Nasıl yaşadıysan şimdi de öyle oturmaktasın mezarında. Bütün bunlar sanki tahtında oturan Tanrı ile karşılaşmıştım ve Tanrı bu kadının görünüşündeymiş gibi çok önemliydi benim için. Ama ansızın her şey gölgelendi. Gölge ne kelime, bütünüyle karanlığa boğuldu. Sanki her şey bir büyü yapılmışçasına itip gidivermişti. Artık hiçbir şey anımsamaz olmuştum. Nasıl yatağa yattığımı bile. Ertesi gün yazgımın bir parçası olan evin önünden geçtiğimde bütün kepenklerin kapalı olduğunu gördüm. Bu içindeki kiracılar çıkmış demekti ama nereye gittiklerini, yine dönüp dönmeyeceklerini bilen yoktu. Böyle bir adam Mikis Theodorakis. İlk aşkını 11 yaşında yaşadığı bu aşkı anlatırken söyledikleri sanırım o müziğin içindeki coşkusunu da nasıl sağladığını gösteriyor bize. Ama müzik anlayışı aynı zamanda yerelden evrensele gitmek üzere kurgulu. Neden söylüyorum bunu? Telif nedeniyle burada yayınlayamıyorum elbette ama Zorba'nın müziğini, o filmin müziğini, Theodorakis'in yaptığı o efsane melodiyi dinlediğiniz zaman göreceksiniz ki onun altında bir rebetiko, o toprağın müziği, bu toprakların müziği ama onunla birlikte evrensele ulaşan bir coşku var. O coşku Theodorakis'in bu ruhundan kaynaklanıyor. Ama yerel olmak, yerelliğin içinden bir şey çıkartabilmek Theodorakis'in müzik anlayışının kendisinde var. 1964 yılında o melodi yapıldığında aslında kendisi bayağı hani hayatını değiştirmiş bir insan, milletvekilliği yapmış bir insan falan. Ama o günden bugüne kadar öyle bir yere getiriyor ki yaşamı, hala aynı coşkuyla dinlenilen bir melodi. Nasıl oluyor? Gerçek müzik tanımı var Theodorakis'in. Sanatsal inancım diye şöyle küçücük bir kitabı var. AFA yayınlarından çıkmış. Küçücük bir kitap. Ama bunun içinde öyle bir yer var ki, öyle bir nokta. Theodorakis'in nasıl bir müziğe inandığını gösteriyor. Ve o günden bugüne nasıl yaşadığını gösteriyor. Bence okumakta fayda var. Özetle şunu söyleyebilirim. Gerçek müzisyen yalın melodiler yaratabilendir. Geçmişte bir Monteverdi, bir Bach, bir Mozart, bir Beethoven, daha yakın zamanda bir Stravinsky, bir Prokofiev, bir Webern, bir Shostakovich, bir Gershwin, bir Tsitsanis, bir Hacıdakis, hatta bir Bob Dylan gibi. Sonuçta salt melodiyle mi yetinmeliyiz? Evet, tereddütsüz. Tıpkı Vivaldi ve Bach'ın yaptıkları gibi. Çağdaş müzik kaynağını her zaman halktan alan melodi temelinde ama bu kez evrensel biçimlerde tek dinleyicisini, tek alıcısını sosyal piramidin doruğunda oturanların oluşturduğu geçmiş günlerdeki devri yeniden tamamlamalıdır. Ama bu kez piramidin tümüne seslenmek zorundadır. Halkları ve sınıfları ayırmaksızın. Başlangıç noktası halk şarkısı olmalıdır. Bu ilkeden yola çıkarak bestecilerin giderek daha özümlenmiş müzik formlarına yönelmeleri, zamanla bu formların içeriğini genişletip derinine inmeye çalışmaları gerekecektir ama tabii her an halkla dolaysız ve yaratıcı bir diyalog kurmaya hazır olarak. İşte böyle Nikos Kazantzakis'in Zorba kitabı, Zorba romanı 1946'da çıktıktan sonra, yayınlandıktan sonra çok seviliyor. İnsanlar onu aslında Yunanca'dan farklı dillere en çok eserleri çevrilen bir yazar olarak tanımlıyorlar. Ve burada anlatmaya çalıştığım şekliyle onun bir filozof olduğu üzerinde maalesef çok durulmuyor. Bence daha fazla durulması lazım. Görüşleriyle daha çok ortaya çıkması gerekiyor. Ama şu yazdığıyla bile bıraktığı ve üzerine o 1964 yılında Kakoyanis'in çektiği bence hani çok iyi bir film değil ama yine de Anthony Quinn'in o evrensel oyunculuğuyla ortaya çıkan Mikis Theodorakis'in efsane bestesiyle kulaklara kazınan melodisi bizi bambaşka bir yere götürüyor. Bu toprakları anlatıyor işte. Zorba'nın ağzından vatan kavramını sorgulatıyor mesela. Dost kim, düşman kim, neye göre yaşanıyor bunlar? Bunları konuşmaya, bunları tartışmaya başlıyoruz. Tam da bugün yaptığımız gibi. Şu yaptığımız yayının içinde dostluk da, düşmanlık da, her şey ama insana dair her şey olacak. Ben bu yayının kapanışı için ilk günden, daha aklıma geldiği ilk günden bir şiir planlamıştım. Benim çok sevdiğim bir şiir, gerçekten çok sevdiğim bir şiir. Ve şiiri yayın için çalışırken okuduğumda böyle çok yavan geldi bana. Alttan bu toprağın müziğini mutlaka istiyordu. Özellikle Zorba'dan bahsediyorsak mutlaka o buzuki sesini duymamız gerekiyordu diye düşündüm. Çünkü hayatının son döneminde insanların karşısına çıkacağı zaman kitabın sonunda bakın bir insanın bu kitabı okuyup okumadığını da oradan görebilir, anlayabilirsiniz. Hayatının son döneminde artık sağlığı iyice bozulduktan sonra cenazesiyle ilgili ne yapılacağı falan tartışılıyor. Yurt dışında çünkü Yunanistan'a dönebilmiş değil. Zaten dedim ya kilise hoşlanmıyor ondan. Hiç hoşlanmıyor. Hatta döndükten sonra Yunanistan'da açık olarak katafalka konulup halkın ziyaretine naaşının açılmasına izin vermiyorlar. Bunun üzerine Girit'e götürülüyor cenazesi, naaşı ve orada halk sahipleniyor. Defin işlemini onlar yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki devlete bırakılsa Olmayacak bu iş. Ama mezarının üstünde, dedim yani kazanacaksın, mezarının üzerinde bir ifade var. Üç cümle, sadece üç cümle ama ömre bedel üç cümle. Yaşamını çok güzel özetleyen, insan yaşamını aslında bana göre bitirirken çok güzel özetlemesi gereken bir cümle. Kitabın sonunda beni her okuduğumda çok etkileyen bir bölüm var. Ayrılmalarında, yani yazarla Zorba'nın birbirinden ayrılması sahnesinin içinde Zorba bir türkü söylüyor. Ama söylediği türkü Rumca bir türkü değil, Türkçe bir türkü. İki kekliği söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor diye. Beni çok etkileyen bir sahne o. Çünkü köklerini, kökenini bağlı bulunduğu, içinden yetiştiği toprağın diliyle ilgilenmiyor. İnsanıyla ilgileniyor sadece. Aklında kalanları, çocukluğundan getirdikleriyle birlikte, hepsiyle birlikte etkileniyor. Ve istedim ki mezarında yazan o cümleleri, hani nasıl o Türkçe hitap ediyor, ben de size Rumca, Yunanca söyleyebileyim. Bunun için çok sevdiğim bir arkadaşım, çok eski sevgili Esen Kavukis, eşiyle birlikte Atina'da yaşıyor, Thomas'la birlikte. Gecenin köründe ona mesaj attım, sağ olsun nasıl okunacağını anlattı bana. Bakın, mezar taşının üzerinde yazan şu: Zen elpizo tipota, zen fovume tipota, ime elefteros. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm. Hayata böyle bakan bir adamı konuştuk bugün. Ve dedim yani bu yayın bir şiirle bitmek zorunda mutlaka. Ama şiir herkesin kafasında canlandırdığı gibi bir kavafis şiiri olamaz. Yani ardımızdan bizi takip edecek sokaklarla, geçmişimizle alakalı olamaz. Tam tersine bize bir parça daha dostluğu, kardeşliği bugünlerde daha da net hatırlatabilmeli. Öyle bir şiir olmalı. Theodorakis'ten bahsettim ya demin. 1925 yılında doğmuş biri. Ve aynı yıl doğan başka biri 1947 yılında Londra'da basın ateşesiyken gurbet derdine, sıla derdine düştüğü andan itibaren orada karşılaştığı çok genç bir adam, 22 yaşında da, eşi var, o da çok genç. İkisi beraber 3 kuruşa yaşamaya çalışıyorlar. Bizim böyle başbakanlarımız vardı bir dönemler. Tagore'dan çeviri yapan, şiirler yazan. Bülent Ecevit, Türk-Yunan dostluğunu anlatan bir şiir yazıyor. Bugün yayının kapanışını o şiirle yapacağız. Ama şiir için de ayrıca teşekkür edeceğim birilerine. Dedim ya, altı çok boş kaldı. Yani benim istediğim gibi olmadı. Çok kuru kaldı. Ne yapılabilir diye düşündüğüm zaman o Buzuki sesini aradım. Mutlaka olmalı diye. Bu işin çok büyük üstadı var. Yani Buzuki Orhan, yiğit namıyla yaşar. Orhan Osman. Biz tanışmıyoruz. Yüz yüze hiç karşılaşmadık. Ben kendisine sosyal medya üzerinden bir mesaj attım ve durumu anlattım. 5 dakika sonra geri döndü. Dedi ki, improvize doğaçlama bir şeyler çalayım. Beğenirsen kullan, çok isterim. Benim de yayına böyle bir katkım olsun. Az sonra şiirin altında duyacağınız, evet, Fikret Kızılok da bestelemiştir aynı zamanda, Aykut Bey'in söylediği gibi. Yayının altında duyacağınız melodi odur. Sağ olsun bu yayın için özel olarak Buzuki Orhan yaptı onu. Çok teşekkür ediyorum. Orada şiirin üzerinde göreceğiniz fotoğraflar, çok özel fotoğraflar. Onlar da çok sevdiğim bir kardeşimin, Ümit Çetin'in kendi çektiği fotoğraflar. Ege'nin başka uçlarını gösteren fotoğraflar. Ama hepimizin içindeki insana hitap etmek zorunda olan fotoğraflar. Hep yapıyoruz ya, ben şairin sözü üzerine bir şey yapmayı sevmiyorum. Gerçekten hoşlanmıyorum. Ama durum böyle olunca herhalde şunu yapmak gerekiyor en çok. Ne devam ederse etsin, ne yaşanırsa yaşansın, hepimizin hayatında mutlaka Kavafis'in anlattığı, o şiirlerden de esinlenen ama Kazancakis'in gündeme getirdiği, anlattığı, şu adamın yaşlılığında çekilmiş bu fotoğrafında anlattığı şeyler, yani dostluk, kardeşlik, bütün hikayeler bir şekilde yer alıyor. Ne olup biterse bitsin. Ama yaşam öyle bir şey değil. İstediğiniz kadar coşkuyla yaşayın, istediğiniz kadar kendinizi bir yere kanalize etmeye çalışın. İhtiyarlık denilen şey var ya işte, Zorba'nın en çok korktuğu şey. Onunla buluşuncaya kadar her şey yolunda gidiyor. O günden sonrası tamamen bir muhasebe işi. Ve bu kitap, Kazancakis'in efsane kitabı Zorba, bana kalırsa öyle bir muhasebe çıkarmamıza yarıyor. Bir kitap kurdunu, bu kitapta anlatıldığı ifadesiyle bir kitap faresini yaşama biraz daha katılmaya teşvik eden, cahil, kaba saba, elmacık kemiklerinin içine gözleri çıkmış, parmakları eğri büğrü, bayağı hantal, iri bir adam. Ama coşkusunu o kadar net yaşıyor ki o coşkunun içinde bize bıraktığı şey de sadece kardeşlik duygusu oluyor. En sonunda yaptığı vatan tanımı gibi. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Şairin sözü üzerine söz söylememek üzere ben veda edeceğim size. Sizi şiirle baş başa bırakacağım ve Kazancaksin kitabını böyle bitireceğiz. Bülent Ecevit'in şiiriyle bitireceğiz. İnsanların kardeşliği nerede ne zaman anladığını, nerede ne zaman görebildiğini bir parça düşünmenizi rica ediyorum. Burada olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Kitaplara özen gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum sizlere ki, biz ne kadar çok okursak o kadar çok çoğalacağız. Çünkü biz okudukça, hepimiz çoğaldıkça, kitap okuyanlar çoğaldıkça cehaletin hükmü daha az devam edecek. Ve o devam içinde bizim elimizde her zaman okuyarak bir şey yapma lüksü, bir şey yapma imkanı bulacak. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. ...ile kardeş olduğunu. Bir Rum şarkısı duyunca gör... ...gurbet elde İstanbul çocuğunu. Türkçenin ferah gönlünce küfretmişiz... ...olmuşuz kanlı bıçaklı. Yine de... ...bir sevgidir içimizde... ...böyle barış günlerinde saklı. Bir soyun kanı olmasın varsın... ...damarlarımızda akan kan. İçimizde şu deli rüzgar... ...bir havada... Bu yağmurla cömert, bu güneşle sıcak, gönlümüzden bahar dolusu kopan iyilikler, kucak kucak. Bu sudan, bu tattandır ikimizde de günah. Bütün içkiler gibi zararı kadar leziz. Bir iklimin meyvasından sızdırılmış bir içkidir kötülüklerimiz. Aramızda bir mavi büyü, bir sıcak deniz. Kıyılarında birbirinden güzel iki milletiz. Bizimle dirilecek bir gün Ege'nin altın çağı, yanıp yarının ateşinden eskinin ocağı. Önce bir kahkaha çalınır kulağına, sonra Rum şiveli Türkçeler. O boğazdan söz eder, sen rakıyı hatırlarsın. Yunanlıyla kardeş olduğunu, sıla derdine düşünce anlarsın.